Bakan Serhat Adilak'la konuşacağız. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Eğitimini Ankara Fen Lisesi'nde ilk bilim ve teknoloji alanına girişi bu şekilde yaptığım için oradan başlatayım. Ve daha sonra Ankara Fen Lisesi'nden sonra Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği'ne lisans eğitimine devam ettim. Bu mekatronik mühendisliği bilgisayar, makine ve elektronik mühendisliğin tam da ortasında bir kesişim noktası. Zaten bu multidisipliner yani disiplinler arası yaklaşımı Sabancı'nda zaten eğitim felsefesiyle orantılı olarak bir güzel bir bana imkan sundu. Şöyle diyeyim, farklı yerlerden, farklı mühendisliklerden zaten ortak bir havuzdan aldığımız dersler benim vizyonumu oldukça da genişletti. Ve mekatronik mühendisliği de zaten genelde uygulama alanı olarak kontrol mühendisliği denilebilir. Fakat çok daha geniş bir özelleşme olarak geniş bir alana yayılması mevcut. Yani mesela robotik olabilir ya da daha farklı makine bölümüne de yönelilebilir. Ben dördüncü sınıfta bu solunum elemanlar analizi hakkında bir yüksek lisans yapmaya karar verdim ve Münih Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansa devam ettim. Bu Computational Mechanics'i oradaki yüksek lisans bölümü. Burada tabii Münih'te yaptığım bu yüksek lisans sonrasında ilk direkt pratik alana yönelmeme sebep oldu. Bunlardan biri Airbus da bir açık kaynak kodlu bir yazılıma 7 parametreli bir shell. Shell elementte bu sonlu elemanlar analizinde çeşitli elemanlar vardı. Bunlardan birini direkt ona implement etme şeklindeydi. Daha sonra yüksek lisans tezimi de bitirdikten sonra pratik alana yöneldim. İlk olarak mesela BMW burada tabii çok ünlü olduğu için ona servis sağlayıcı firmalardan başladım. Servis sağlayıcı firma da şu demek, projelerini yapan firma. İşte onların çeşitli projeleri olunca biz de onların tabii simülasyonlarını yaparak onlara bu projelerde yardımcı oluyoruz. Olduk. Ondan sonra Magna'da çalıştım. O da bir servis sağlayıcı, global bir şirket. Ve sonra şu an çalıştığım Great Wall Motors. Bu bir OEM oluyor. OEM demek de direkt original equipment manufacturer. Yani direkt otomotiv firmasına verilen isim. Yani mesela BMW, mesela Toyota, mesela Hyundai bunlar OEM. Bu Great Wall Motors tabii şu an Avrupa pazarına açılmak istiyor, dünya pazarına açılmak istiyor ve şu an Çin'de çok ünlü, en ünlü hatta SUV üreticisi. Ama tabii şu an sizler belki de bilmiyor, duymamış olabilirsiniz. Çok normal çünkü zaten amaçları dünyaya açılmak. Bu yüzden de zaten bu homologasyon kısmı olsun, bu Euro NCAP ve farklı güvenlik unsurlarını direkt geçebilmek için ve Avrupa pazarına açılmak için Münih'te örneğin bir technical center kurdular ve ben de orada çalışıyorum. Evet, yaptığım işlerde kaza testlerinin simülasyonu, yani çarpışma testlerinin simülasyonu.
Siz kaza simülasyonları dediniz. Öncelikle simülasyon nedir diye başlayalım ve simülasyonda neler yapıyorsunuz?
Simülasyon nedir deyince tabii aklımıza farklı simülasyon çeşitleri gelebiliyor. Öncelikle mesela bu oyunlarda olan simülasyonlar vardır ya da pilotların uçuş simülasyonları şeklinde değişik simülasyonlar olduğu gibi insanların da içinde olduğu simülasyonlar, anketler falan bunlar büyük bir alana yayılmış olsa da benim yaptığım simülasyon çeşidi dediğim gibi solunum elemanlar analizi üzerine bir simülasyon. Solunum elemanlar analizi simülasyonu nedir? Bunu ben açıklayayım. Şimdi öncelikle Computer Aided Engineering'in kısaltılması olan CAE dünyadaki bütün mühendislik firmaları tarafından bilinen önemli bir konu CAE. Ve hatta bunlardan en önemli öne çıkan metot da Finite Element Methods. Yani solunum elemanlar analizi. Kısaltılmışı da FEM. FEM olarak söylersem tabii daha ilerleyen vakitlerde anlayabilirsiniz. FEM diyeceğim. FEM ilk olarak 1940'larda 50'lerde çıktı ve ilk çıkış şekli insanların uzaya olan tabii bir merak olduğu için örneğin NASA bu 50'lerde bir Nastran diye bir çözücü solver üzerine çalıştı ve şu an hala kullanılan bir solver. Bizde çeşitli solverlar var. Bunlar bilgisayarın beyni ya daha doğrusu bu simülasyonda bütün bu çözümlerin olduğu, bütün algoritmaların toplandığı bir databank gibi bir şey. Yani solver bu.
Şimdi sonda eleman analizinden söz ettiğimiz sonda eleman analizi nedir ve bu alanla ilgili neler yapılıyor?
Evet. Şimdi sonda elemanlar analizi doğadaki bütün bu fiziksel fiziksel fenomenler birer diferansiyel denklemdir sonuçta. Bunlar da diferansiyel denklemler birinci, ikinci dereceden türevleri içeren denklemlerdir. Örneğin bir hareket denklemi, equation of motion, ikinci dereceden bir diferansiyel denklem. Evet, şimdi bunu bilgisayara nasıl anlatacağız? Tüm soru bu. Bilgisayarlar tabii 1 ve 0 binary aritmetikleri üzerine yaptığı için bu içindeki logic devreler sadece toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapıyor ve bu diferansiyel denklemlerse doğadaki bu süreklilik bilgisayara kesikli olarak, yani bütün bu diferansiyel denklemler lineer cebirsel denklem şeklinde anlatılabilir. Yani bu ne demek oluyor? Matrislerle ve tamamen bilgisayar anlayacağı işlem toplama, çıkarma, çarpma, bölme şeklinde anlatılabiliyor. Bu yüzden de bu büyük fiziksel sistemi küçük parçalara bölüyoruz. Ve bu küçük parçalarda diferansiyel denklemde lineer cebirsel denklemler haline getirmiş oluyoruz. Ve matrislerle bilgisayara anlatıyoruz. Bilgisayarda çözümü yapıldıktan sonra o parçalar tekrar birleşip büyük bütüne ulaşılıyor. Ve böylece o kompleks geometrik fiziksel parça ya da sistem çözülmüş oluyor. Örneğin ben kendi alanımdan açıklarsam, mekanik bir analiz yapacak olursak küçük bir parça çok kompleks olabilir, değil mi? Yani mesela arabadaki bir debriyaj pedalını alalım ya da farklı bir motor parçasını alalım. Onun üzerindeki mukavemeti veya onun metal yorgunluğunu veya üzerindeki stresleri öğrenmek için bir analiz yapmamız gerekecek. Ve bu analiz de öncelikle onun o kompleks geometrisini en basit olarak bilgisayara nasıl anlatırız? İşte bu da bu sonlu elemanlar analizinin en önemli kısımlarından bir tanesi. Meshleme, parçalara bölme, adı üstünde elemanlara ayırma. O elemanlar da tabii ki geometrinin en basit şekilleri nedir dersen, doğru parçası deriz, işte üçgen deriz, kare deriz ve hatta üç boyutta küp deriz, hexagonal elemanlar deriz. Bunlar işte elemanlar ve bunların içerisinde denklemleri çözecek bilgiler var diyeyim. Örneğin mekanik bir problemde bunu çözebilecek bilgi onun içindeki bu equation of motion'ı çözebileceği tarzda. Mesela örneğin statikse eğer kx, hani bildiğimiz bu yaylardaki yay sabiti çarpı yer değiştirme, veya eğer dinamik bir denklemden bahsedecek olursak kütle ile ivmenin çarpımı, o bildiğimiz Newton'un F eşittir ma'sı veya artı orada bir dinamik bölgede hızla direkt damp dediğimiz bir parametrenin çarpımı. Damp da bu hani elektrik devrelerinde vardır. Dirençler, indüktörler, kapasitörler. Bunun mekanikteki eşleniği diyeyim, damp, kütle ve yay sabiti. İşte bunları bu elemanlar biliyor, küçük elemanlar. Ve biz bu büyük sistemi bu elemanlara böldüğümüzde artık, yani nasıl bir büyük bir vücut, hücrelerde aslında bütün o bilgiye sahip DNA'sında var. Böyle bir analoji yapabilirim. Bu elemanlar da bu bilgiye sahip olduğu için bilgisayar, bu elemanlardaki birbiriyle olan ilişkileri, tabii ki bir parça dediğimizde içinde binlerce eleman var ve bunlar noktalarda birbirine bağlı ve bunlar birbiriyle ilişkileri sayesinde bilgisayar bunu çok hızlı bir şekilde çözüp toplamda size sonuçları veriyor. Örneğin bir yerden kuvvet uyguluyorsunuz. Kuvvetin ikinci çıktısı stres, strain, yani gerilim, gerinim Türkçesi. Bunları çıktı olarak size veriyor ve siz o renkli şekilleri, her şeyi görüyorsunuz. Daha sonra o grafikleri görüyorsunuz. Veya kaza testlerinde o çarpışmaları, o işin eğlenceli kısmı olan post processing bu.
Evet. Aslında eğlenceli değil. Kaza testlerini ben çok eğlenceli olduğunu bilmiyorum ama. Şimdi burada benim anlamadığım bazı noktalar var. Şimdi bu dediniz ki sonlu eleman analizleri böyle verdiğiniz en son örnekten yola çıkarak sormak istiyorum. Hani insan vücudundaki
maddeye
benziyor. Bunlar birleşerek bütün oluşturuyorlar. Birincisi bütünü nasıl birleşiyorlar? Nasıl bütün oluşturuyorlar? Ve bunlar hücre olarak nasıl bulunuyorlar?
Bu bütün bu mühendislik yaklaşımlarda ilk önce bizim başlangıç bir geometrik çizim. Yani o da CAD denilen Computer Aided Design, CAD. Mesela CATIA olabilir, mesela SolidWorks veya sizin belki bildiğiniz bu AutoCAD değil mi? O da bir CAD programı, aynen. Şimdi AutoCAD veya bu programlar bize bir geometrik çizimi yapıyor. Ve bu çizim tabii ki aslında içeriğinde, arka planında bir matematiksel bir modeldir. Mesela bir kare, çok basit örnek. Ama gittikçe kompleksleşince bütün bu geometrik sistem tabii ki matematiksel olarak bunu modellemek, yani çözüme ulaşmak için bu en basit geometrik şekillerle bunu anlatabilirsek, o zaman niye bu kompleks şeyi çözmeye uğraşalım? En basitlerini çözeriz, birleştiririz. Mantık bu yani. Şimdi o zaman önce bunu parçalara ayıralım. Yani böl, parçala, yönet gibi düşünebiliriz. Ve daha sonra bunu çözdükten sonra birleştir. Birleştirince de bütün sonuca aslında yaklaşmış oluyoruz. Yani %100 belki yaklaşamasak bile mühendislikte zaten önemli olan o yaklaşım. Yani çünkü neden %100 değil? Bir küreyi karelerle ya da üçgenlerle sonuçta çok yaklaştırsak bile, küçücük elemanlara bölsek bile en sonunda var. Daha sonra bölünenleri çözen solver, hani o biraz önce söylediğim solver tarzı, işte Nastran, benim kaza testinde Elestina, Abacus gibi solverlar var. Bunlar çözdükten sonra tekrar size çözümü veriyor ve onu post processing, yani o gördüğünüz renkli şekilli animasyonlar, bunlar da bir de post processing programında bakılabiliyor. İşte onların da çeşitli programları var. Şimdi bu bölmenin bir mantığına tekrar gelecek olursak, bu küçük elemanlar noktalara sahip. İşte en basitinden o doğru parçası dediğim beam, yani beam diye geçiyor. Doğru parçası, ışın neyse. Onun iki noktası var. Ve bu iki nokta üzerinde degree of freedom denilen, yani serbestlik derecesi diye Türkçe'ye çevrilebilir. Serbestlik dereceleri var. Yani ne demek bu? Bu beam, bending ve shear, yani makaslama ve eğilme, bükülme kuvvetlerine maruz kaldığı zaman iki boyutta işte 3 degree of freedom, 3 boyutta 6 degree of freedom. Çünkü bending shell elemanı, yani Türkçesi kabuk elemanının şekline dönüştürecek olursak, bunlardan böyle 4 tane düşününce o zaman degree of freedom'larımız da ona göre artıyor. Ve bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. O hani biraz önce demiştim, KX, o hook law vardı. Yani bu yay sabitiyle çarpılan, yer değiştirmenin yay sabiti. Buradaki bu yay sabiti aslında bu çok modellenmiş bir, çok basite indirgenmiş bir şeydi, yay KX. Fakat gerçekte tabii ki bu sadece bir beam değil, bir shell veya bir hexagonal. Bu durumda bu element stiffness matrix diye geçiyor. Bu K. Element stiffness bu arada sertlik demek Türkçesi. Bilmiyorum çok birebir eşleştim ama stiffness çok önemli yani bu konularda. Çünkü bu stiffness matrix işlemleriyle tersi alındığı zaman denklemin öteki tarafına geçince elimizde işte bu yer değiştirme kalıyor. Yani buradan bir kuvvet verdiğimizde bu noktanın yer değiştirmesini malzemenin cinsiyle alakalı olarak bulabiliyoruz. Mesela bu metal olabilir. Bu shell, mesela bir yaprak şurada. Kalınlığı ya thickness'ı çok önemsenmeyen, bu yüzey alanının karşısında önemsenmeyen, yani küçük olan. Mesela örneğin otomobillerdeki bütün bu metal parçalar genelde shell. Yani buradaki thickness'ı 0.8, 1.2 milimetre civarında. Ama yüzeyi gayet geniş. Neden? Yani, çünkü
inceliği önemsenmiyor, yüzey alanına önem veriliyor. Buradan onu mu çıkartıyor?
Önemsenmiyor derken inceliği yüzey alanına göre küçük. Bu durumda bunu shell olarak düşünüyorlar. Ve shell teorisine göre de bu thickness, yani bu incelik yine aslında o stres sonuçlarında integre ediliyor. Yani bulunuyor aslında. Tekrar orada bir, yani tamamen ignore edilmiyor. Tamamen yok gibi düşünmüyoruz. Sadece bu büyük alana göre eğer incelik küçükse bu bir shell. Yani kabuk elemanlarıyla meshlenir. Eğer atıyorum bir başka bir şey bulayım. Mesela bunu içi dolu bir şey düşünseydik, bunu hexa elemanlarıyla meshlerdik. Çünkü o solid, yani katı bir, yani içi dolu olan bir parça. Neyse, daha da fazla ayrıntıya girmeden, bu mesela shell'lerle meshlendikten sonra noktalar birbiriyle burada birleşiyorlar. Her bir nokta diğeriyle bağlantılı olduğu için bir yerden verdiğimiz kuvvet böyle iletile iletile bütün bu alanda, bütün bu sistemde çözülmüş oluyor. Parçalara ayırmanın mantığı bu. Biraz belki uzattım ama.
Anladım ama. Yo, gayet anlaşılır oldu. Şimdi evet. Burada sormak istediğim bir şey daha var. Hani biraz önce shell teorisini de bu arada gayet iyi anladım. Evet. Bunun neden önemli olduğu şuradan belli anladığım kadarıyla. Kaza testleri, simülasyonları yapıyorsunuz siz. Onlar her ince kabuk dediğiniz şeylerin de bu kaza simülasyonlarının daha büyük etkisi var herhalde.
Çok doğru, çünkü otomobil parçaları dediğim gibi böyle inceliği çok az olan, ama yani mesela bu karozeride, yani şasideki bütün bu parçalar, bunlar aslında şöyle oluyor. İçi boş ama şu an şu kağıt mesela şöyle yaptığımız zaman ne kadar zayıf, böyle yapınca ne kadar sağlam, yani ve hafif, çünkü içi boş. Böyle olduğu için bütün otomotiv parçaları bu şekilde shell'ler, daha doğrusu sheet metal denilen, bu manufacturing, yani bunun üretim aşamasında da değişik prosesler vardır. Direkt basılır, çevrilir ve o içi boş olan ve hafif ve sert, bu tarz parçalardır yani. Elemanlar analizinde ikiye ayrılır demiştim. Bu ilk analiz kısmının ikiye ayrılması, statik ve dinamik diye bir keskin çizgilerle ayırmış. Bu, oradan bir giriş yapayım. Şimdi dinamik kısmı, bu kaza testlerinin olduğu kısım, bu dinamik kısım. Dinamik demek, yani içinde zaman mefhumu var. Yani zaman değişkeni var. Zaman değişkeni olduğu için diğer kısım, yani statik olan da öyle bir zaman değişkeninden söz edilmediği için orada mesela bir eylemsizlik, inertial effects, yani eylemsiz kütlenin orada bir herhangi bir etkisi yok. Ama bu dinamik sistemlerde kaza gibi kütle çok önemli. Yani bu hareket eden bir parça eylemsizlik kütlesi ve kendi sahip olduğu kütleden dolayı bir enerjisi var. Ve bunun artık çözümü statik denilen tarzda değil, dinamiğin, yani explicit deniliyor buna. Explicit analiz deniyor. Bu çözüm tekniği de ona göre farklılaşıyor. Yani algoritması da farklılaşmış oluyor tüm bu çözümün. Fakat burada bir iyi haber. Bu solverların içeriğine biz fazla zaten girmiyoruz. Bu commercial software, yani bu zaten hali hazırda var. Bizim ama bunu bilmemiz gerekiyor ki o mühendislik kısmı, o hani ilk o pre-processing kısmı, onu nasıl meşleyeceğimiz. Çünkü elimizde bir sürü elemanlar var. Hangisini seçeceğiz? Yani bu önemli. Yani tutup da mesela biraz önce anlattığım gibi o ince bir metalse bunu shell'lerle meşleyeceğiz. Neden peki üçgen değil karelerle meşleyeceğiz? Bunun da bir mantığının bilinmesi gerekiyor. Bazı yerlerde beam, ışın tarzı elemanları kullanacağız. Bunlar hep mühendislik içeriyor. Fakat bu solver'ın, hani bu asıl işin teorik kısmı çok da aslında mühendislik yapan insanlar tarafından çok da günlük hayatta girilmiyor. Ama bilinmesi iyi oluyor. Çünkü bunları bilmediğiniz zaman da o nasıl meşleyeceğiniz kısmı yine havada kalıyor. Ve bunun bir de post processing kısmı var. Yani orada gelen sonuçlar nasıl değerlendirilir? Eğer teorisini bilmezseniz yine orada elimizde tamam stres, yani gerilim, gerinim veya farklı yaptığımız analize göre işte metal yorgunluğu analizim yapıyoruz. Durability strength, yani mukavemet analizim yapıyoruz falan. Bunları tabii teorisini bilmeyince o zaman yine değerlendirmemiz de yanlış olabiliyor. Mesela küçük bir altyazı geçeceğim. Burada insanların tabii çok büyük bir etkisi var, fakat ileride eğer bunu sadece bilgisayar yazılımıyla da yapılması düşünülüyor ki Yani insanın sonuçta hata yapabiliriz değerlendirme kısmında. Bunu da mesela makine öğrenimi, machine learning, eldeki çünkü veriler, datalar gittikçe büyüdüğü için artık onları machine learning ile bu değerlendirme kısmını da artık bilgisayara vermeyi yani gelecek de düşünüyorlar. Yani,
peki siz neler yapıyorsunuz kaza testleri simülasyonlarında?
Bu otomotivde iki önemli unsur var. Daha doğrusu analizin yapılan iki önemli dal. Önemli dal diyorum, biri güvenlik, diğeri de konfor. Konfor kısmı NVH denilen analizlerle yapılıyor. Onun açılımı da noise, vibration, harshness, yani vibrasyon. İşte motordan gelen vibrasyon. Tabii elektrik motorunda nasıl bir vibrasyon var diyeceksiniz. Onun da frekansı yüksek bir vibrasyon sonuçta var. Mesela makine, çamaşır makinesi çalışınca da vibrasyon var yani. Elektrik motor var ya çamaşır makinesi, o yüzden diyorum. Daha sonra ne gibi vibrasyon veya işte noise kısmı, dışarıdan gelen sesler, onları bazen öyle bir izole ediyorlar ki dışarıyı hiç duymuyorsunuz. Yeni teknolojilerle, bu içeriye konulan matlarla veya o izolasyon malzemeleriyle, bunların hepsi NVH'in dalı. NVH statik bir analiz. Yani orada matrisler direkt bu elemanların matrisleri global matrise çevrilip invert tersi alınabiliyor. Ve böylece zorluk çekilmiyor. Çünkü statik analizde hem malzeme non-linearitesi yok, hem geometrik non-linearity yok. Yani non-linearity dediğim mesela crash'te non-linearity var. Çünkü şu hale geliyor. Yani büyük bir deformasyon ve hatta rotasyon var. Ve kendi aralarında bir kontaklar, yani etkileşim var. Ama statikte böyle bir şeyden söz etmiyoruz. Statik analizde mesela bu NVH'te frekans domaininde bir zaman yok demiştim ya biraz önce. İşte o frekans domaininde çözülen bir alan. Böyle olunca tabii ki bilgisayarın RAM'i ağırlık kazanıyor. Çünkü orada büyük bir matris var. Onun tersi alma var. Bu aslında bir RAM gerektiren bir durum. Şimdi benim kaza testlerine dönecek olursak, buradaysa bir büyük matris tersi alma diye bir söz konusu değil. Zamanda ilerleme söz konusu. Bu yüzden zaman, time step çok önemli. O zaman atımı veya aralığı diyeyim Türkçesi. O zaman aralığı iyi seçilirse, işte bu çözüm dalgası o bütün elemanları kapsayacak şekilde çözebilirse, bunlar tabii ince ayarlar. Mühendislik ayarları işte burada geliyor. İyi seçilirse bütün bunlar fine tuning şeklinde, bu durumda bu kaza testlerinin yapıldığı analiz size çok hızlı bir şekilde sonuç veriyor. Diğer o matris tersi alma yöntemi olmadığı için ve bilgisayarın CPU'su önem kazanıyor bu durumda. RAM yerine. Yani burada bilgisayarın tabii ki çok hızlı. Yani bizim şu an ben mesela size daha önce şey demiştim. Bir doğada bir süreklilik söz konusu. Bilgisayarı anlatmak için kesik bir discrete hale getirmeniz gerekiyor. Fakat şimdi bilgisayarda mesela 2.3 GHz dediğimizde GHz, oradaki giga milyar demek. Yani 10 üzeri 9 mertebesinde bir cycle dönüyor. Yani CPU'daki döngü. Yani bu ne demek oluyor? Nano saniye mertebesinde bir hız var. Ve bu aslında kesikli de olsa o kadar hızlı olunca bize sürekli gibi geliyor. Yani biz bilgisayarı asla ve asla o cycle'larda tekliyor gibi görmüyoruz. Yani gayet işini çok hızlı bir şekilde yapıyor. Bu durumda bu kaza testleri simülasyonunda biz bir arabanın mesela üzerinde milyonlarca eleman var. Ve bunların etkileşimleri, birbiriyle olan kontak teorik etkileşimler olsun, bunların çözümü bilgisayar tarafından çok hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Yani bu işin çok ilginç, güzel bir kısmı. Zaten o yüzden bu finite element method çok gelişti. Bu 30 sene içinde bütün endüstriye yayıldı.
Tabii. Şimdi siz kaza simülasyonu yaparken herhangi bir aracı başka bir araçla çarpıştırıp ondan oluşabilecek hasarı mı inceliyorsunuz?
Tabii. Yani şöyle diyeyim. Genelde bariyerler oluyor. Bariyere çarpan, yani gerçek kaza testleri videosunu izlediğiniz zaman YouTube veya bir yerde izlediğiniz zaman orada görüyorsunuzdur. Yani bu Euro NCAP veya Amerika'daki IIHS veya NHTS, neyse buradaki organizasyonlar bu kaza testlerini gerçek manada yapıyor. Onların özel laboratuvarları var. Biz ise simülasyonda aynısını bilgisayar modeli olarak Aynısı yani orada görünen bütün araç, bariyer, aynı malzeme özellikleri birebir gerçekteki malzemeler. Mesela arabanın üzerindeki o sertleştirilmiş çelikten tutun da plastik malzemeye kadar hepsi birebir. Ve animasyon da gerçekten o gerçek testteki gibi çıkıyor. Ve bu bükülmeler bile neredeyse aynı gerçekteki bükülme. Tabii ki %100 değil ama bize o ne veriyor? Şunu veriyor hani sorduğunuz soruya cevap olarak. O ne kadar deforme oldu ki ne kadar yer, mesela içeride arabanın bir kabini var. O bizim güvenli bölgemiz. O güvenli bölge kabin ne kadar içeriye göçtü ki hani bize etkisi o. Yani insanları korumak istiyorsak bize etkisi o kabinin ne kadar korunduğu. Ve bu en önemlisi tabii ki ivme. Yani o dinamik analizlerde en önemli unsurlardan biri de zaten ivmedir. O ivme de bize mesela boyuna binen G, hani pilotlarda vardır ya kaça kadar dayanıyor, 10G'ye kadar dayanıyor. Arabalarda yalnız bu 30'a kadar çıkıyor. Neden? Çünkü çok kısa sürede oluyor. Yani kazalar genelde 120 milisaniyede bitiyor. Yani bu saniyenin onda biri. Yani çok kısa bir şey. Ya bu durumda 30G'ye kadar çıkabiliyor dediğim şu oluyor. Eğer onun süresi uzarsa artık dayanma sınırına ulaşır ve artık içerideki iç organlar yani parçalanır gider. Yani biraz dramatik bir durum. Ama işte o süreyi o maruz kalınan süre önemli olduğu için biz burada head injury criteria denilen şeye bakıyoruz. Yani hic value yani oradaki o pencere. Ya yani bu durumda bu hic value 16 milisaniye veya genelde 15-36 olması lazım. Yani o aralıkta bakıyor. Ve bu Euro NCAP'tir, IIHS'tir. Onların değerleri var. Mesela Euro NCAP diyor ki bu hic değeri işte şu aralıkta olsun. Ve testler yapılınca orada biliyorsunuzdur videolarda bir dummy var. Yani plastik bir insan var. Değil mi? Yani o dummy deniyor ona. Orada bütün o iskeleti var onun. İçinde organları belki yok ama sensörler var. Ve o sensörlerle o gelen ivme ölçülüyor. Ve biz de simülasyonda aynı o şekilde gerçekteki sensörlere benzeyen elemanlar yerleştiriyoruz. İşte onlar da o ivmeyi ölçüyor. Çünkü her şey ikincil çıkarımlar bile yapılabilir. Önce bir yer değiştirme varsa, kuvvet varsa, stres tren varsa, ivme varsa her şeyi bir anda bilgisayarda değerlendirebiliriz, görebiliriz. Bu bizim yani tamamen kolaylık diyeyim. Yani çok güzel bir kolaylık. Bu durumda sorunuza cevap evet, ivme, deforme olması, kabinin içe göçmesi ve şasi karozeri anlamında yapısal anlamda oradaki yapının ne kadar enerjiye emdiği. Örneğin kazalarda hep önler göçer ya da işte o crash boxlar dümdüz olur. Çok iyi enerjiye emdi yani deriz. Ama önemli olan kabinin eğer ne kadar deforme oldu ki olmamalı. İşte oradaki rigidity ve elasticity ya da o enerjiyi emmenin bir ince ayarı var. İşte mühendislik zaten hep bu dengelerle oynamak.
Aslında enteresan bir iş ve aslında bir kaza olduğunda onda nerede ne hasar olacağını, o kişide ne gibi hasar olabileceğini, aracın hızı ve çarptığı yerin yapısına göre sanıyorum plan.
Çok doğru. Aynen öyle. Zaten gerçekte de böyle yapılıyor. Yani eğer bir IHS yani Amerika'daki veya Euro NCAP bu bir global bir organizasyon. Bunlar bu arada consumer yani kullanıcı, müşteri odaklı. Bir de bunun legal requirement tamamen nasıl diyeyim yapılması zorunlu olan kısmı var. Onlar daha çok minimum gereklilik istiyor. Ama bu consumer, bu müşteriye odaklı olanlar çok daha bir challenging, çok daha farklı, çok daha zorlu. Çünkü o sonuçta sonuçta bu pazarda bir yarış. İnsanlar orada tabii ki bu bir bağlayıcılığı yok. Yani bu sadece insanların orada bakıp o NCAP'ten işte iki yıldızı var ben bu arabayı almayayım demesiyle alakalı bir yarışla alakalı. O yerlerin buna yatırım yapması ve şu an bu yarış sayesinde, kaza testleri sayesinde o kadar güvenli oldu ki yani kısa sürede 10 yılda 20 yılda ki ilerleme yani gerçekten göz kamaştırıcı diyebilirim. Çünkü zaten kemerlerin ilk piyasaya girmesi de böyle çok eskilere dayanmıyor. Yani yine 60-70'ler olması lazım. Volvo ilk burada 3 noktalı kemeri bulan. Ve bu airbag'ler de daha sonra bu güvenliğe dahil oldu ki çok önemliler. Onun dışında işte arabanın asıl ki orada önemli olan bizim yaptığımız da bu. Yapısı nasıl olmalı ki emsin o enerjiyi, içeriye en az zararı versin. Ve bunların ölçümleri de dediğim gibi NCAP'te bir belli başlı kriteryalar var. IIHS'te belli başlı kriteryalar var ve bunların sağlanması gerekiyor.
Araba güvenliğinin geleceği nasıl olacak?
Güzel bir soru. Araba güvenliğinin geleceği şöyle bana göre. Şimdi öncelikle güvenlik denilince iki kısma ayırabiliriz. Aktif ve pasif. Benim yaptığım pasif kısım. Pasif ne demek? Şu demek. Kaza olduktan sonra neler olmalı ki insan kurtarılsın? Yani kaza olduktan sonra o 120 milisaniye yani benim dediğim o pasif güvenlik o 120 milisaniye. Onun öncesi olan aktif. Ki orada tamamen elektronik devrelerle işte ABS'dir, frenleme sistemleridir, öndeki arabaya göre bir track ya da ona göre durması veya traction control denilen patinajı önleme gibi bir sürü şey var. Bunların hepsi aktif kontrol. Aklıma gelen şu an mesela connected cars, yeni bu otonom sürüşlerle beraber o connected cars veya bir sürü yenilikçi ve hepsi yazılım elektronikle çözülebilecek. Ona göre frenin veya işte teker dönmesi, torku azaltan falan falan. Bunlar aktif kısım. Pasif kısım, tabii bu da çok önemli dediğim gibi kaza olduktan sonra ne oluyor? Ki o airbaglerle, kemerlerle ve en önemlisi o aracın nasıl dizayn edildiğiyle alakalı olarak hallediliyor. Şimdi mesela Euro NCAP aklıma geldi ki çok önemli en ünlülerinden bir tanesi olduğu için onu örnek veriyorum. Bu pasif yani kısım %40 değerinde neredeyse bir dilime sahip. %40 içerideki sürücünün ve yandakinin korunması. Arkadaki çocuk kısmının korunması bir %20 yani bayağı bir dilim ediyor. Aktif kısım da eğer dilim olarak konuşursak %20 yani pasif kısmın önemi gelecekte de devam ediyor. Şimdi şöyle diyeyim. Otonom oldu. Tamam. Önde belki bir koltuk arkaya doğru döndü. Ona göre o zaman yine bir önlem alınması gerekiyor. Belki otonom sürüş sayesinde kazalar tabii ki çok azaltılacak. Çünkü sürücü hataları azaltılmış olacak. Fakat bir çarpma riski her zaman var. Şimdi gelecekte nasıl olabilir? Bana göre hatta gördüm onu da. İçerideki o airbaglerin mesela dışarıda patlamasıyla alakalı bir teknolojik çözüm üreten bir şey gördüm. Bir firma, Alman firması. Dışarıda patlıyor. Yani içeride değil dışarıda patlıyor. Bu değişik bir çözüm, yaklaşım. Veya ne olabilir? Kemerlerde bir entegre edilmiş bir airbag. Yani kemerde bir patlama oluyor ve o hani o kemerin o size verdiği o aşırı kuvvet azaltılmış oluyor. Bu da yani prototip olarak yapılmış olması gerekiyor. Onun dışında mesela ne olabilir geleceği hakkında düşünürsek bu malzemelerin önemi. Yani bu karozerideki, karozeri dediğimde şasi yani gövde, arabanın gövdesi. Yani body in white. Body in white o kullanımı o şekildedir. Yani çünkü bir aracın bütün bu iskeleti önce bir havuza girer. Bembeyaz çıktığı için body in white demişler. Daha sonra o bütün renkleri yapılmadan önce bir hani primer bir karışma giriyor. Her neyse gövde unibody genelde günümüzde. Eskiden bu tabii şeydi. Body on frame yani bir frame'di. Üzerine bindirilirdi. Şimdi bildiğimiz komple gövde her şey birbirine geçmiş durumda. Tabii bana göre bir elektrikli arabalarda belki ileride tekrar bir geriye dönüş gibi düşünebilir ama skateboard konsept konuşuluyor mesela. O da şey yine aslında bu gövdenin üzerine frame'e bindirilmesi. Skateboard'un avantajı ne? Böylece çok daha farklı modeller aynı assembly line, yani aynı üretim bandından çıkmış oluyor. Ucuzlaştırmış oluyor. Çünkü hani şu aralar bu elektrikli arabalar, bir sürü startup var. Yatırım maliyeti çok yüksek. Nasıl en aza indirebiliriz? İşte üretim bandında dediğim gibi böyle bir konsept, böyle bir platform geliştirilirse yine eskiye dönüş gibi oluyor aslında ama tam değil. Her neyse. Body invite'dan girdik buraya. bu arabanın gövdesindeki kullanılan malzemeler. Bunun önemi çok fazla. Şimdi ileride ne olur demiştiniz. Bu malzemeler öyle bir seçilir ki enerji eğimimi fazla olur. Şu an zaten çok fazla çeşitli çelik var. Yani bayağı bir çeşitlendi. Yani gitgide alüminyumun kullanımı mesela bazı gövdelerde çok fazla. Audi'nin birkaç modelinde bu var. Bu malzemelerin akıllıca seçimi ve kullanımı, birleşimiyle yine enerji emilimi artırıldığı için yine bu pasif güvenlik daha iyi hale getirilmiş olur. Bu başka bir bakış açısı. Başka, yani bu tarz şeylerle yine geleceği hala parlak ve asla ve asla hani önemi yitirilmeyecek bir konu. Çünkü dediğim gibi konfor, güvenlik. Bu iki şey çok önemli yani.
Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler öğrenmiş oldum. Umuyorum ki önümüzdeki dönemlerde tekrar görüşürüz.
Teşekkür ederim ben de. Çok sağ olun. Bu imkanı bana verdiğiniz için ve sizin kanalınız çok hoşuma gidiyor. Şu açıdan bilim ve teknoloji o kadar hani önem verilmiyor belki diyeyim. Ve bu önem verilmiş bir şekilde bu kanallarla bu sayede çok daha güzel olacak. Çok teşekkür ediyorum.